Dudaktan kalbe.
Ayrım 31.
Bir çareyi sıkıntıdan kurtarmak için pencerelerden birini açmak kâfi geldi. Fakat bu kuşu yakalamak, birkaç dakika elimde sevmek için haşarı bir çocuk hevesi duydum. Çırpınmaktan halsiz kalmıştı. Beni fazla uğraştırmayacaktı. Camlardan birini sürdüm, pancurları hafifçe araladım. Zavallı hayvan kendini bu aralıklardan görünen ziyaya doğru attı. Bu ümitten bir türlü ayrılamıyor, son takatıyla çırpınıyordu. Hemen elimi uzatıp kanatlarından yakaladım, fakat boynu pancurun aralıklarına sıkışmıştı. Daha ziyade uğraşırsam öleceğini düşündüm. Hemen pancuru açtım, elimde biçarenin birkaç sarı tüyü kaldı. Hiç münasebeti yokken yine kınalı yapıncağı düşünmeye başlamıştım. Neden bu çocuğu bugünlerde bu kadar sık sık hatırlıyordum? Bununla beraber ben de yalnız onu değil, bütün eski şeyleri hatırlamaya bir istidat var. Nasıl ki bugünkü gezinti de öyle olmuştu. Küçük sudan dönerken uzakta görünen ağaçlıklı bir yol ağzını birdenbire Bozyaka yollarından birine benzetmiştim. İçimden öyle geldi ki bu yolu takip edersem oraya daha fazla benzeyen şeylere tesadüf edeceğim. Akşama kadar tenha yollarda, yorucu yokuşlarda dolaşmama, Çamlıca'nın ta arka taraflarında bilmediğim bir yere gitmeme sebep oldu bu. Cavidan'ın bu gece dönmemesine canım sıkıldı. Yahut hiç olmazsa telgraf vaktinde elime geçmiş olsaydı ben adaya gitmiş olurdum. Dün gece kendi kendime yazdığım mektubu yırtmak istememe sebep vardı. Kendi kendimle konuşmak istemiyordum. Bu hasbalin önünü alamamaktan, karım eve döndükten sonra da ona devam etmekten korkuyordum. Bu geceyi keman çalmakla geçirmek istedim. Aklıma hep eski manasız şeyler geldi. Vaktiyle Şemi dedenin neyinden kulağımda kalmış havalar, çocukluğumda tekkede dinlediğim ilahi parçaları, sonra Lamia'nın ninnisi. Nihayet anladım ki kuvvetli arzuya mukavemet mümkün olmayacak. Yazıhanemin önüne geçtim, dün geceki mektup kağıtlarını çıkardım. Onlar bir ruznamenin ilk sayfaları olacak. Bunda çok tehlike var, biliyorum. Bir kere Cavidan'a söylemediğim birçok şeyleri ona söyleyeceğim. Hayatımıza daha fenası ruhumuzun hayatına bir aydınlık girecek. Sonra okuduğum müphem, karanlık hicranları, o bilinmez şeyler dağ üstülasını tahlile başlamaktan kendimi alamayacağım. Nihayet kendi kendimle yapacağım bu açık hasbihal acaba bugünkü saadetim hakkında bana şüpheler vermeyecek mi? Harfi harfine aklımdadır. Evlendiğimiz gün karımın akrabalarından bir ihtiyar hanımefendi şöyle demişti. 60 yaşındayım. Şimdiye kadar çok şey gördüm. Fakat birbirine bu kadar yakışan bir çifte tesadüf etmedim. Bu çocuklar birbirlerini çok sevecekler. Ondan sonra aynı teraniyi yüzlerce ağızdan işittim. Herkes bizim birbirimizi çok sevdiğimize derin surette inanıyordu. Öyle ki bu aşka ben de inanmaya başladım. Aylarca kendimi çılgın bir aşık sandım. Cavidan'ın görünüşte hiçbir kusuru, hiçbir eksiği yoktu. Bir kere güzeldi, hem de muhteşem bir surette güzel. Bir halk tabirince bir gören, bir daha görmek için başını çeviriyor, ona hayret, bana hasetle bakıyordu. Sonra zeki, zarif, terbiyeli bir kadındı. Bildiklerimiz onu nadir bir kemal numunesi olarak zikrediyorlardı. Senelerce ben de bu meziyetlere hayran oldum. Hatta yine de öyleyim. Fakat bu saatte artık kendi kendimden gizlemeye muktedir değilim. Ne bu muhteşem güzellik, ne bu hayret verici meziyetler beni tamamiyle tatmin etmedi, ruhumu doyurmadı. Karım güzeldi. Gözlerim ona baktıkça hayran oluyordu. Fakat ne çare ki kalbim bu güzelliğe sakit kalıyordu. Ne yapsam onda bir güzel heykel, bir sanatkar resimden başka bir şey göremiyordum. Mesela Leyla'nın 20 senelik hatırası, hatta zavallı kınalı yapıncağın hafif çilli, çocuk gibi manasız şeyler söyleyeceğim. Karımın ruhuna gelince ondan yüksek ve faydalı arkadaş güç bulunur. Sanattan politikaya kadar her şeyden kolay ve cazibeli bir surette bahseder. Herhangi bir münakaşada galebe daima onda kalır. vakur bir ciddiyeti, kibar bir nezaketi vardır. Hülasa birçok kimseler ona hayrandır. Ben de öyle. Fakat o kadar. Bu yüksek kadına bir gün kendimi olduğum gibi göstermeye cesaret edemedim. Bir gün onunla samimi, kalbi bir hasbalim olmadı. Zaman zaman rikkatlerim, çocukça sevinçlerim yahut küçük ehemmiyetsiz vakalardan doğmuş hüzünlerim vardı. Kuvvetli ve yüksek adam görünmek gayretiyle bütün bunları ondan saklamam lazım geldi. 2,5 sene birbirimize yorucu bir komedi oynadık. Sonra yeni hayatım. Senelerce uzaktan hasretini çektiğim kibar, yüksek, debdebeli hayat. Bu hayatı şimdi ne yorucu, ne adi, ne tahammül edilmez bir şey buluyorum. İlk zamanlarda gülünç bir hareketle kendimi bu alemin içine atmıştım. Ezberlenmiş zarafetler, soğuk merasim, his ve fikir sahtekarlıkları, riyakarlık, tasallüf, hülasa, bütün bu iğrenç şeyler arasında manken gibi, kukla gibi yaşamaktan zevk alıyordum. Fakat artık bu hayattan ve kendi kendimden iğreniyordum. Cavidan'a bunları anlatmak imkansız. Ben artık sakin, yalnız bir çoban hayatı yaşamak istiyorum demeye hakkım var mı? Bu sefer İstanbul'a gelirken çok sevindim. Burada daha sakin ve dağdağsız bir hayata kavuşacağımı umuyordum. Karım Şişli'de oturmamızı istiyordu. Yaz sıcaklarını bahane ettim, sonra yeni eserime çalışmak için sükuna muhtaç olduğumu söyledim, bu yalıya yerleştik. Ahbaplarımız, dostlarımız rahat bırakmıyorlar. Kah günlerce onları burada kabule mecbur oluyoruz. Mesela 3 gün evveline kadar yalıda birçok misafirimiz vardı. Kah bizi çağırıyorlar. Biraz ihtiyadın sevkiyle, biraz da böyle lazım geldiği için zevahiri muhafaza ediyorum. Hala komedi oynuyorum. Fakat doğrusu çok bıktım. Yoruldum. Fakir evlerde rastıklı mahalle karılarına keman dersi verdiğim günleri arayacağım geliyor. Ah Kenan, sen buldukça bunayan bir nankörsün. Dünyaya sadece şikayet etmek için geldin. Öyle ölüp gideceksin. Şikayetle geçen bu hayattan dünyaya belki birkaç name yadigar kalacak, o kadar. 10 Haziran. Bir akşamüstü birkaç misafirimizle beraber bahçede oturuyorduk. Söz bir aralık musikiye intikal etti. Ahbaplarımızdan biri mutasarrıf müteakaydı. Yeni eseriniz ne vakit Kenan Bey dedi. Umarım ki pek uzak değil diye cevap verdim. Ne kadar âlâ. Yine ümit ederim dünyayı velveliye vereceksiniz. Eserinizden memnun musunuz? Pek fena değil zannederim. Bu akşam misafiriniziz. Her türlü ikrama borçlusunuz. Bize beğendiğiniz parçalardan birini lütfeder misiniz? İhtiyar, mutasarrıf, idare işlerinden ziyade sanattan anlayan bir adamdı. Elinden kurtulamayacağımı hissettim. Emrinizi yerine getirmek için birkaç haftalık bir mühlet talep edeceğim. Eserim henüz pek dağınık. Korkuyorum ki bu hal ile üzerinizde yapacağı ilk tesir, o ilk tesir ki bence çok mühimdir. Misafir gülerek sözümü kesti. Uzak olmadığına kuvvetli ihtimal verdiğiniz bir eser, bir fikir verecek derecede meydana çıkmıştır. Bahusus istediğim bu küçücük bir parça. Ben cevap bulamayarak sükut ediyordum. Mutasarrıf bu defa Cavidan'a döndü. Hakkım var, değil mi efendim? Herhalde siz de şefaat edersiniz. Kenan Bey'in bu yeni eserini nasıl buluyorsunuz? 2 seneden beri çalışılan bir eser olduğuna göre mükemmel olacak, değil mi efendim? Güzel efendim, niçin o kadar hafif söylüyorsunuz? Karımla birbirimize bakıştık, Cavidan yarı dargın, yarı mahzun, hatta biraz da mühtesi bir gülümseme ile, görüyorsunuz ki esrarımızı daha fazla saklayamayacağız zavallı Kenancığım dedi. Sonra misafirine döndü. Kenan eserinin fazla dağınık olduğunu söylüyordu. Hakikati itirafa mecburum. Zavallı şaheser o kadar dağınık ki daha bir namesi notaya geçmedi. Misafirler gülüşmeye, türlü taaccüp nidaları çıkarmaya başladılar. Kızardığımı hissetmekle beraber oldukça cüret ve hararetle, ''Hiç beis yok.'' dedim. Asıl büyük iş oldu bitti. Yani eser dimağımda hazırlandı. Onu bütün teferruatıyla görüp işitiyorum. Deftere geçirmek, notayı almaktan ibaret bir küçücük iş kaldı ki herhalde o da 2 aylık bir şey. Fikrimce bütün sanat eserleri böyle doğar. Misafirlerden tatsızlığıyla maruf bir zevzek, "İnşallah selametle doğar," dedi. Cavidan'ın yüzüne bakmaya cesaret edemiyor, fakat onun renk vermemekle beraber derin derin içerlediğini hissediyordum. Hazin bir şey ama itiraf etmeye mecburum. Cavidan, bende bir insandan ziyade bir sanatkar gördü. Kendimden ziyade eserimle alakadar oldu. Aramızdaki o gizli anlaşmazlığın bir sebebi de ihtimal ki budur. Biraz sonra karımla yalnız kalmıştım. Cavidan bir parça sükût etti, sonra ağır bir tavırla, "Görüyorsun ki artık doğmayan eserlerle eğlenmeye başlıyorlar. Ne hazin," dedi. Dudaklarımı bükerek, "Budalalar," dedim. "Hakları olmadığından emin misin?" "Elbette. Eskiden benden şüphe etmişlerdi." "Eskisi gibi olduğundan emin misin?" "Tabii. Fakat zavallı Kenancığım, ben seni epeyce farklı buluyorum. Bana öyle geliyor ki o vakit büsbütün başka bir gençtin." "Yahut sen öyle görüyordun. O vakitler tabii beni daha çok seviyordun." "Bu sitem haksız değil mi Kenan?" "Sonra başka bir sebep var. O vakit yerimde, toprağımdaydım. İnsana doğduğu, büyüdüğü toprak bir başka canlılık veriyor." "Sakın sende bir nostalji uyanmasın Kenan." "Bilmem, ihtimal. İstersen bu yaz 1-2 ay İzmir'e gidelim. Bozyaka'da belki daha iyi çalışırsın. Tabii orası daha sakin bir yer." Hayretle Cavidan'ın yüzüne bakıyor, sözlerine inanamıyordum. Bozyaka gidilmez bir yıldız mıydı? Hele dayım her sene beni davet ederken, orada 1-2 ay kalmaktan daha sade ve tabii ne olabilirdi? Böyle olduğu halde ben bu ümidi, bu arzuyu adeta içimden silmiştim. Kulaklarım uğulduyor, kalbim çarpıyordu. Cavidan dikkatle yüzüme bakarak gülümsedi. "Bu seyahat herhalde iyi bir şey olacak. İzmir'in sözü bile hemen rengini değiştirdi." Bir şey söylemeden karımı kollarıma aldım. Sevinmiş çocukların taşkınlığıyla onu saçlarından, yanaklarından öpmeye başladım. Cavidan beni en hararetli aşk sahnelerimizde bile daima ağırbaşlı ve vakur görmeye alışmıştı. Bu çocukça heyecanıma gülüyor, "Bu kadar memnun olacağını bilseydim daha evvel bunu teklif ederdim," diyordu. Ben mesut olduğum dakikalarda çok konuşurum. "Göreceksin, orada ne güzel çalışacağım," diyordum. "Zaten en güzel eserimi Bozyaka'da vücuda getirmedim mi? Ben biraz bülbüle benziyorum. O da toprağından ayrıldığı vakit susarmış. Sonra öyle sanıyorum ki seni orada daha başka türlü seveceğim. Biraz evvel beni değişmiş buluyordun. Oraya gittiğimiz vakit beni eskisinden daha genç, daha kuvvetli, daha canlı göreceksin." Bu gece misafirlerimize saatlerce devam eden bir müzik ziyafeti verdim. 2 seneye yakın bir zamandan beri bu kadar tesirli keman çaldığımı bilmiyorum. Hava sıcak, deniz sakindi. Mehtap epeyce ilerlemişti. Civardan sandallarla yalının önüne keman dinlemeye gelenler olmuştu. Şimdi bütün ev uykuda. Yalnız benim gözlerim uyku tutmuyor. Cavidan'ı rahatsız etmemek için yavaşça odamızdan çıktım. Buraya gelerek defterime şu satırları yazmaya başladım. Çocuk gibi seviniyorum. Demek birkaç güne kadar Bozyaka'da olacağım. Yine bağlarda sıcak üzüm kokuları içinde dolaşacağım. Yabani güller, kır menekşeleriyle dolu ince yollardan Arap deresine ineceğim. Yine mehtapta 40 çamlara gideceğim. Yine Şemi dedeyi, mazlum Kerem'i, ihtiyar kuzgunu göreceğim. Yine çitlenbiklerin içindeki kuyu başında sarı saçlarıyla, çilli yüzüyle, süzgün yeşil gözleriyle Kınalı yapınca. Fakat acaba Kınalı yapınacak orada mı? Sakın nişanlısıyla evlenip başka bir yerlere gitmesin. Buna kalbim hiç ihtimal vermek istemiyor. Bozyaka Kınalı yapıncaksız nasıl olur? Demek Lamia'yı tekrar göreceğim. Tekrar ona söz söyleyeceğim. Ah ne güzel. Fakat kollarımda geçirdiği saatleri yine hatırlayacak. Bu eski hikayeden artık bahsetmeyeceğiz. Öyle ya, benim artık karım var, sevdiğim var. Onun da tabii öyle. O yazık bir rüyaydı, geldiği geçti. Kınalı yapıncakla göz göze bakarken bunu hatırlayacağız. Ah bu bakışlar, onların lezzetini şimdiden hissediyorum. Her yaz nerede olursam olayım, tam bu mevsimde, bu ayda bir ağır bulut gibi üstüme çöken o müphem yaşamak yorgunluğu içimdeki sönük, kırgın fütur, acaba oralara ait bir gizli, daha üst sıla mıydı?
Ayrım sonu.